21. Tibulyan Adası. Afallamış, adeta soluğu kesilmiş bir halde de olsa nefesini tutmayı akıl etmişti. Ve söylediğimiz gibi her olasılığa hazırlıklı olduğu için sağ elinde bıçağını tutuyordu. Hızla çuvalı yarıp önce kolunu ardından başını dışarı çıkardı. Ama o zaman gülleyi kaldırmak için gösterdiği çabalara rağmen sürüklenmeye devam ettiğini hissetti. Bunun üzerine ayaklarını bağlayan ipe ulaşmak için vücudunu geriye büktü ve soluğu tükeneceği anda olağanüstü bir çabayla ipi kesti. Güçlü bir ayak darbesiyle ittiği gülle az kalsın kefeni olacak kalın bezi bilinmeyen derinliklere sürüklerken özgürce su yüzeyine çıktı. Dantes hemen bir soluk alıp ikinci kez daldı. Çünkü alması gereken ilk önlem bakışlardan uzaklaşmaktı. İkinci kez yüzeye çıktığında düştüğü yerin şimdiden en az 50 adım uzağındaydı. Başının üzerinde yüzeyinde rüzgarın birkaç hızlı bulutu süpürdüğü, ara sıra bir yıldızın bir parça maviliğini ortaya çıkardığı siyah ve çalkantılı gökyüzünü gördü. Önünde dalgaların bir fırtınanın başlangıcını haber verircesine kabardığı karanlık ve gürüldeyen bir boşluk uzanıyordu. Arkasında ise kasvetli yükseltisi avını yeniden yakalamak için uzanan bir kola benzeyen, denizden ve gökten daha karanlık görünen, ürkütücü bir hayalet gibi yükselen o granit dev vardı. En yüksek kayanın üzerinde iki gölgeyi aydınlatan bir fener görünüyordu. Bu iki gölgenin endişeyle denize baktıklarını görür gibi oldu. Gerçekten de o garip mezarcılar düşerken attığı çığlığı duymuş olmalıydılar. Bunun üzerine yeniden dalan Dantes, denizin altında uzun bir mesafeyi kat etti. Eskiden sıklıkla uyguladığı bu manevra, Faro koyunda kendisini hayranlıkla izleyenler tarafından sıklıkla Marsilya'nın en usta yüzücüsü olarak anılmasına neden olmuştu. Yeniden yüzeye çıktığında fener gözden kaybolmuştu. Yönünü tayin etmesi gerekiyordu. İf şatosunu çevreleyen adalar arasında en yakın olanlar Rotenau ve Pomeji'ydi. Ama o adalarda yaşayanlar vardı. Küçük Dağım Adası içinde aynı şey geçerliydi. Bu yüzden en güvenli adalar İf Şatosu'na bir fersah uzaklıktaki Tibulen ya da Lemaire'di. Dantes bu iki adadan birine çıkmaya karar verdi. Ama etrafında her an daha da yoğunlaşan karanlığın ortasında bu adaları nasıl bulacaktı? O sırada Planyer Feneri'nin bir yıldız gibi parladığını gördü. Bu fenere doğru dümdüz yüzerse Tibulen Adası'nı biraz solunda bırakacaktı. Biraz sola doğru yönelirse bu adayı karşısında bulacaktı. Ama söylediğimiz gibi bu ada ile İf Şatosu arasında en az bir fersahlık mesafe vardı. Faria zindanda onu bezgin ve tembel bir halde gördüğünde sıklıkla ''Dantes, kendinizi bu gevşekliğe kaptırmayın, gücünüzü toplamalısınız, kaçmaya çalıştığınızda boğulacaksınız.'' derdi. Kabaran, şiddetli ve amansız dalgaların altında bu sözler Dantes'in kulağında çınladı. Bunun üzerine gücünü gerçekten de kaybedip kaybetmediğini anlamak için hızla yüzeye çıkıp dalgaları yarmaya başladı ve zorunlu hareketsizliğin gücünden ve çevikliğinden hiçbir şey kaybettirmediğini sevinçle fark etti ve hala iyi yüzebildiğini hissetti. Zaten korku, o eli çabuk işkenceci Dantes'in gücünü arttırıyordu. Dalgaların doruğunda eğilmiş bir halde herhangi bir sesin kendisine kadar ulaşıp ulaşmadığını anlamak için çevresini dinliyordu. Bir dalganın üzerine her çıkışında hızlı bakışları ufku tarıyor ve yoğun karanlığın içine dalmaya çalışıyordu. Diğerlerinden biraz daha yüksek olan her dalgayı peşinden gelen bir kayık sanıyor, o zaman kendisini iyice uzaklaştıracak şekilde hızını arttırıyor ama bu yanılsamanın sürekli tekrarlanması gücünün çabuk tükenmesine yol açacak gibi görünüyordu. Yine de yüzmeye devam ediyor ve korkunç şato gecenin buğusunda şimdiden silikleşmeye başlıyordu. Artık onu seçemese de varlığını hala hissedebiliyordu. Tüm benliğini kaplayan özgürlük duygusuyla coşan Dantes'in belirlediği istikamete doğru dalgaları yarmasının üzerinden bir saat geçmişti. ''İşte bir saatten beri yüzüyorum.'' diyordu içinden. ''Ama karşı yönden esen rüzgar hızımı biraz kesmiş olmalı. Yine de gittiğim yönde yanılmıyorsam şimdi Tibulen Adası'na çok uzakta olamam. Ya yanılıyorsam?'' Tüm bedeni ürperen yüzücü bir an olsun dinlenmek için suyun yüzeyinde sırt üstü yatmayı denedi. Ama denizin giderek sertleşmesi nedeniyle kısa sürede karar verdiği gibi dinlenmesinin imkansız olduğunu anladı. ''Tamam, olsun.'' dedi. ''Sonuna kadar, kollarım bitkin düşene, bedenime kramplar girene kadar yüzeceğim ve o zaman dibi boylayacağım.'' Bu umutsuzluğun gücü ve itkisiyle yeniden yüzmeye başladı. Aniden, zaten karanlık olan gökyüzünün daha da karardığını, ağır, yoğun bir bulutun üzerine doğru alçaldığını hisseder gibi oldu. Aynı zamanda dizinde şiddetli bir ağrı başlamıştı. O zaman hayal gücü o hesaplanamaz hızıyla bunun bir merminin acısı olduğunu ve hemen ardından bir tüfek patlaması duyacağını haber verdi. Ama patlama olmadı. Dantes elini uzattığında bir direnç hissetti. Diğer bacağını kendine doğru çekip zemine dokundu ve o zaman bulut sandığı şeyin ne olduğunu anladı. 20 adım ötesinde içinde harlı bir ateşin yanmasıyla taş kesilmiş devasa bir sobaya benzeyen garip kayalık kümesini gördü. Burası Tibulen Adası'ydı. Doğrulan Dantes birkaç adım ilerledikten sonra Tanrı'ya şükrederek o anda kendisine en yumuşak yataktan daha yumuşak gelen o granit kayaların üzerine uzandı. Ardından rüzgara, fırtınaya, yeniden başlayan yağmura rağmen yorgunluktan tükenmiş bir halde bedeni uyuşsa da ruhu umulmadık bir mutluluğun bilincini taşıyan bir insanın o deliksiz uykusuna daldı. Edmund bir saat sonra şiddetli bir gök gürültüsünün sesiyle uyandı. Dizgininden boşanan fırtına şiddetli esintisiyle havayı dövüyordu. Ara sıra gökyüzünden ateşten bir yılan gibi inen bir şimşek, olağanüstü bir kaosun çalkantıları gibi birbirini izleyen dalgaları ve bulutları aydınlatıyordu. Dantes denizci gözüyle yanılmamıştı. İki adanın ilkine, Tibulen Adası'na çıkmıştı. Bu adanın çorak, bitki örtüsünden yoksun olduğunu ve sığınılacak hiçbir yer sunmadığını biliyordu. Ama fırtına dindiğinde yeniden denize dalacak ve aynı derecede çorak ama daha geniş, dolayısıyla daha konuksever olan Lemeyer Adası'na yüzecekti. Dantes kendisine geçici bir barınak sunan eğik bir kayaya sığındı ve neredeyse aynı anda fırtına tüm şiddetiyle patladı. Edmund altına sığındığı kayanın titrediğini hissetti. Devasa piramidin dibine vuran dalgalar kendisine kadar sıçrıyordu. Güvenli bir yerde olmasına rağmen derinden gelen o gürültünün, göz kamaştıran şimşeklerin ortasında başı dönüyordu. Ada fırtınanın altında adeta titriyordu. Her an demir atmış ama zincirleri kırılmış bir gemi gibi, kendisini uçsuz bucaksız bir burgacın içine sürükleyeceğini sanıyordu. O zaman 24 saatten beri hiçbir şey yemediğini, acıktığını, susadığını hatırladı. Ellerini ve kafasını uzatan Dantes, bir kayanın oyuğunda fırtınanın getirdiği suyu içti. Ayağa kalktığı sırada Tanrı'nın göz kamaştırıcı tahtının dibinden gelmiş gibi görünen bir şimşek boşluğu aydınlattı. Dantes bu şimşeğin ışığında Lemeyer Adası ile Kurusille burnu arasında kendisinden çeyrek fersah ötede bir dalganın zirvesinden bir uçurumun dibine doğru bir hayalet gibi süzülen bir balıkçı teknesinin dalgaların ve fırtınanın etkisiyle sürüklendiğini gördü. Bir an sonra bir başka dalganın doruğunda yeniden beliren hayalet korkunç bir hızla yaklaşıyordu. Onlara seslenmek isteyen Dantes, batmak üzerelerse kendisini görmeleri için sallayacağı bir paçavra aradı ama zaten onlar da battıklarının farkındaydılar. Genç adam bir başka şimşeğin aydınlığında direklere ve halatlara tutunmuş dört kişiyi ve kırık dümenin çubuğunu tutan bir beşinciyi gördü. Islık çalan Bora'nın kulağına ulaştırdığı umutsuz çığlıklar attıklarına göre onlar da hiç kuşkusuz kendisini görüyorlardı. Kamış gibi eğilmiş direğin üstünden paçavraya dönüşmüş bir yelken havada hızla şaklıyordu. Aniden iplerin kopmasıyla siyah bulutların üzerinde beliren iri beyaz kuşlar gibi göğün derin karanlıklarına sürüklenen yelken gözden kayboldu. Aynı anda korkunç bir çatırdama duyuldu ve can çekişme çığlıkları Dantes'e kadar ulaştı. Bir sphinx gibi yapıştığı kayada uçurumun üzerinde salınıyordu. Yeni bir şimşek ona parçalanan tekneyi ve enkazların arasında umutsuz yüzleri, gökyüzüne uzanan elleri gösterdi. Sonra her yan kapkaranlık oldu. Korkunç gösteri şimşeğin bir çakma süresinde tamamlanmıştı. Kayaların kaygan yokuşuna doğru atılan Dantes, suya düşme riskini göze alarak etrafa baktı. Dinledi ama hiçbir şey göremedi, hiçbir şey duyamadı. Artık çığlıklar, insanların çabaları duyulmuyordu. Sadece fırtına Tanrı'nın o büyük yaratısı rüzgarlarla gürüldemeye, dalgalarla köpürmeye devam ediyordu. Rüzgar yavaş yavaş duruldu. Gökyüzü fırtınanın adeta rengini soldurduğu gri renkli iri bulutları batıya doğru sürükledi. Göğün mavisi her zamankinden daha parıltılı bir şekilde ışıldayan yıldızlarla yeniden belirdi. Kısa süre sonra doğuda uzun kızılımtırak bir şerit ufukta mavi ve siyah dalgalanmalar oluşturdu. Yükselen dalgaların zirvelerinde beliren ani bir aydınlık, suların köpüklü doruklarını altın yelelere dönüştürdü. Gün doğuyordu. Dantes bu uçsuz bucaksız zenginliği sanki ilk defa görüyormuş gibi hiç kımıldamadan sessiz kaldı. Gerçekten de If şatosuna girdiği günden beri görmediği bu görüntüyü unutmuştu. Uzun ve sorgulayan bir bakışla hem denizi hem karayı incelerken şatoya baktı. Kasvetli yapı hem denetler hem de talimatlar verir gibi görünen o hareketsiz nesnelere özgü, buyurgan bir görkemle dalgaların arasında yükseliyordu. Saat sabahın 5'i olmalıydı. Deniz sakinleşmeye devam ediyordu. 2-3 saat içinde, dedi Edmund içinden. Odama giren zindancı, zavallı dostumun cesedini görünce beni boş yere arayacak ve alarm verecek. O zaman oyuk ve dehliz bulunacak. Beni denize atan ve attığım çığlığı duymuş olmaları gereken o adamlar sorgulanacak. Fazla uzaklaşamayacağı bilindiğinden askerlerle dolu kayıklar hemen bahtsız kaçağın peşine düşecekler. Top sesleri, kıyıları çıplak ve aç bir halde gezen bir adamı barındırmamaları konusunda uyaracak. Marsilya'nın muhbirleri ve polis ajanları durumdan haberdar edilip kıyıları araştırırken If şatosu müdürü denizi tarayacak. O zaman denizde peşimden gelindiğinde, karada etrafım çevrildiğinde ne yapacağım? Açım, üşüyorum. Yüzerken beni zorlayan kurtarıcı bıçağımı bile attım. Kaderim ilk rastladığım ve beni teslim ederek 20 frank ödül kazanmak isteyen bir köylüye bağlı olacak. Ne gücüm, ne düşünecek ve karar verecek halim var. Ah Tanrım, Tanrım, ne kadar acı çektiğimi görüyorsunuz. Kendi başıma yapamayacağım bir şeyi siz yapabilirsiniz. Gücünün tükenmesi ve zihninin boşalmasıyla adeta sayıklayan Edmund, bakışlarını endişeyle If şatosuna çevirmiş bir halde bu inançlı duayı ederken, Pomeci adasının burnunda, ufukta Latin yelkeni sergileyen ve dalgaların üzerinde bir martı gibi süzülen ve denizin hala karanlık olan çizgisinde, sadece bir denizci gözünün tek direkli bir Cenova yelkenlisi olduğunu anlayabileceği küçük bir gemiyi fark etti. Marsilya limanından geliyor ve şişkin bordalarına daha kolay bir yol açan sivri provasıyla ışıldayan köpükler saçarak açık denize yöneliyordu. Ah diye haykırdı Edmund, sorgulanmaktan bir kaçak olduğunun anlaşılmasından ve yeniden Marsilya'ya götürülmekten korkmasaydım yarım saat içinde bu gemiye ulaşacaktım. Onları ikna etmek için ne yapmalı, ne demeli, nasıl bir masal uydurmalıyım? Bunların hepsi kaçakçı, yarı korsandır. Gemi işletme bahanesiyle kıyıları yağmalıyorlar. Gereksiz bir iyilik yapmak yerine beni satmayı tercih ederler. Bekleyelim. Ama beklemek mümkün değil. Açlıktan ölüyorum. Birkaç saat sonra kalan son gücüm de tükenecek. Zaten denetim saati yaklaşıyor. Henüz alarm verilmedi. Belki de hiçbir şeyden şüphelenilmeyecek. Kendimi gece parçalanan o teknenin tayfalarından biri olarak tanıtabilirim. Bu hikaye gerçeğe ters düşmeyecek. Hepsi boğulduğu için kimse beni yalanlayamaz. Harekete geçelim. Dantes bu sözleri söylerken bakışlarını teknenin battığı noktaya yöneltti ve ürperdi. Bir kayanın sivriltisinde kazazede tayfalardan birinin Frigya başlığı asılı kalmıştı. Ve onun hemen yakınında Karina'nın kalıntıları, denizin karaya sürüklediği ve kıyıya güçsüz koç başları gibi çarpan kirişler yüzüyordu. Bir anda kararını veren Dantes denize dalıp başlığa doğru yüzdü ve onu başına taktı. Kirişlerden birini kavrayıp geminin izlemesi gereken yolu kesmek için yüzmeye devam etti. ''Şimdi kurtuldum.'' diye mırıldandı. Ve bu inanç gücünün geri gelmesini sağladı. Kısa süre sonra rüzgarı neredeyse karşıdan alan tek direkli yelkenlinin If şatosu ile Plenier kulesi arasında karaya doğru hafif manevralar yaptığını fark etti. Dantes bir an için küçük geminin istikameti Korsika ya da Sardinya ise kıyı boyunca gitmek yerine açık denize yöneleceğinden korktu. Ama yüzücü geminin yaptığı manevralardan İtalya'ya giden gemilerin sıklıkla yaptığı gibi Jaros ve Kalaserein adaları arasından geçeceğini anladı. Yine de gemi ve yüzücü yavaş yavaş birbirlerine yaklaşıyordu. Hatta gemi yön değiştirmeden ilerlediği sırada Dantes'in yaklaşık bir çeyrek fersah yakınına kadar geldi. Bunun üzerine dalgaların zirvesinde yükselerek zor durumda olduğunu belirtecek şekilde başlığını salladı. Ama hafif bir manevrayla yeni bir istikamete yönelen geminin içindekiler onu fark etmedi. Dantes bağırmayı düşünse de aradaki mesafeyi ölçüp sesinin gemiye ulaşana kadar deniz yelinde ve dalgaların gürültüsünde kaybolup gideceğini anladı. O zaman bir kirişin üzerinde uzanmak gibi bir önlem aldığı için kendini kutladı. Yorgun düştüğü için belki de yelkenliğe ulaşacak takatinin kalmayacağını ve bir ihtimal gemi onu fark etmeden geçip giderse kıyıya kadar yüzemeyeceğini düşündü. Dantes izlediği güzergâhtan emin olsa da gemiyi kendisine yönelene kadar endişeyle izledi. Sonra gemiye doğru yüzmeye başladı ama daha yüz yüze gelmeden gemi yönünü değiştirmeye başladı. Olağanüstü bir çabayla neredeyse tüm bedeniyle suyun üzerinde yükselerek başlığını salladı ve zor durumdaki denizciler gibi deniz cinlerinin inlemelerine benzeyen acı dolu bir çığlık attı. Bu kez onu görmüş, duymuşlardı. Manevrasını yarıda kesen yelkenli provasını ona çevirdi. Dantes aynı anda bir sandalın denize indirildiğini gördü. Birazdan iki kişinin bindiği sandal çifte küreğiyle suları döverek ona doğru yöneldi. Bunun üzerine artık ihtiyacının kalmadığını düşündüğü gidişi bırakan Dantes, kendisine doğru gelenleri karşılamak için hızla yüzmeye başladı. Bu arada yüzücü neredeyse tükenmiş olan gücüne güvenmişti. O zaman şimdiden kendisinden 100 adım ötede yüzen o tahta parçasının işine ne kadar yarayacağını hissetti. Kolları katılaşmaya başlıyordu. Bacakları esnekliklerini kaybetmişti. Hareket etmekte zorlanıyor, kulaçlarını büyük bir güçlükle atıyordu. Göğsü daralmıştı. Keskin bir çığlık attı. Hızlarını arttıran kürekçilerden biri ona İtalyanca "Cesaret!" diye bağırdı. Bu söz kulağına ulaştığında üstesinden gelemeyeceği bir dalga başının üzerinden geçerken onu köpüklere boğuyordu. Boğulmakta olan bir adamın düzensiz ve ümitsiz hareketleriyle çırpınarak suyun yüzeyinde yeniden belirdi. Üçüncü bir çığlık attı. Ayağında hala o ölümcül gülle varmış gibi denizin dibine sürüklendiğini hissetti. Başının üzerinden geçen suyun arasından solgun gökyüzünde siyah lekeler gördü. Şiddetli bir hamle onu su yüzeyine çekti. Biri onu saçlarından yakalamış gibiydi. Ardından hiçbir şey görmedi, hiçbir şey duymadı. Bayılmıştı. Dantes gözlerini yeniden açtığında kendini yoluna devam eden yelkenlinin güvertesinde buldu. Hemen geminin izlediği güzergaha baktı. İf şatosundan uzaklaşmaya devam ediyordu. Dantes attığı sevinç çığlığı kederli bir iç çekiş sanılacak ölçüde tükenmişti. Söylediğimiz gibi güvertede yatıyordu. Bir tayfa kollarını, bacaklarını yün bir örtüyle ovuştururken kendisine cesaret diye bağıran kişi olduğunu anladığı bir başka tayfa ağzına bir mataranın ucunu sokuyordu. Geminin kaptanı ve sahibi olan yaşlı bir denizci ona genellikle bugün kurtuldukları bir felaketin yarın başlarına gelebileceğini hisseden insanların bencilce merhametiyle bakıyordu. Mataradaki birkaç damla rom genç adamın durmak üzere olan kalbini canlandırırken önünde diz çökmüş olan tayfanın yün örtüyle devam ettiği masaj kollarına ve bacaklarına esneklik kazandırıyordu. "Kimsiniz?" diye sordu geminin sahibi bozuk bir Fransızcayla. "Adım Dantes," diye yanıtladı Dantes bozuk bir İtalyancayla. "Maltalı bir tayfayım. Siracusa'da şarap ve panolin yükledikten sonra geriye dönüyorduk. Gece çıkan fırtına bizi Morgio burnunda yakaladı ve orada gördüğünüz kayalıklara çarpan teknemiz parçalandı. Nereden geliyorsunuz?" "Sıkıca sarılma şansına eriştiğim o kayalıklardan. Zavallı kaptanımızın kafası orada parçalandı. Diğer üç arkadaşım boğuldu. Sadece ben sağ kaldım sanırım. Geminizi fark ettim ve o ıssız ve çorak adada uzun süre kalacağımdan korkarak size ulaşmak için gemimizin enkazlarından birinden yararlandım. Teşekkür ederim," diye karşılık verdi Dantes. "Hayatımı kurtardınız. Tayfalarınızdan biri saçlarımdan yakalamasaydı ölmüştüm." "O bendim," dedi yüz ifadesi temiz ve içten görünen uzun siyah favorili bir tayfa. "Ve tam zamanıydı, yoksa dibi boyluyordunuz." "Evet," dedi Dantes elini uzatırken. "Evet dostum, size bir kez daha teşekkür ediyorum." "Bak şu işe," dedi denizci. "Altı parmak uzunluğundaki sakalınızı, bir ayak uzunluğundaki saçınızı gördüğümde tereddüt etmiştim. Dürüst bir adamdan çok bir hayduta benziyordunuz." Dantes if şatosuna girdiğinden beri saçını ve sakalını kestirmediğini hemen hatırladı. "Evet, bir tehlike anında Notre Dame del Pie de la Grotta'da 10 yıl saçımı ve sakalımı kesmeyeceğime dair adak adamıştım. Bugün bu süre dolarken az kalsın boğuluyordum." "Şimdi size ne yapacağız?" diye sordu kaptan. "Ne yazık ki dilediğinizi," diye yanıtladı Dantes. "Bindiğim filika kayboldu. Kaptan öldü. Gördüğünüz gibi onunla aynı kaderi paylaşmaktan kurtuldum ama çırılçıplağım. Ne mutlu ki iyi bir tayfayım. Uğrayacağınız ilk limanda beni bırakın. Bir ticari gemide her zaman iş bulabilirim. Akdeniz'i biliyor musunuz? Çocukluğumdan beri Akdeniz'de gemicilik yaptım. Demir atılacak uygun yerler biliyor musunuz? En zorları da dahil olmak üzere gözüm kapalı girip çıkamayacağım sadece birkaç liman var." "Tamam o zaman patron," dedi Dantes'e cesaret diye bağıran tayfa. Arkadaş gerçeği söylüyorsa bizimle kalmasında ne mahsur var? Evet, doğru söylüyorsa, dedi patron kuşkulu bir ifadeyle. Bu zavallının bulunduğu koşullarda olan biri çok söz verir ama bu sözlerin tutulacağından emin olunamaz. Söz verdiğimden fazlasını yapacağım, dedi Dantes. Ah, bak sen, dedi patron gülerek. Bunu göreceğiz. Ne zaman isterseniz, dedi ayağa kalkan Dantes. Nereye gidiyorsunuz? Livorno'ya. Size değerli bir zaman kaybettirecek şekilde düz gideceğinize neden rüzgarı yanınıza alıp ilerlemiyorsunuz? Çünkü dosdoğru Rion adasına gidiyoruz. En fazla 20 kulaç yakınından geçeceksiniz. O zaman dümene geçin, dedi patron. Yeteneğinizi görmüş olacağız. Genç adam dümene geçip hafif bir güç denemesiyle geminin dümene itaat ettiğinden emin oldu. Geminin çok kaliteli olmasa da iş göreceğini anladı. Brasyalara ve Borinalara, dedi. Mürettebatı oluşturan 4 tayfa görev yerlerine koşarken patronları onları izliyordu. Halatları çekin, diye ekledi Dantes. Tayfalar itaat ederek görevlerini yerine getirdiler. Ve şimdi iyi palamarlayın. Bu talimatta ilk ikisi gibi yerine getirildi ve küçük gemi kıyı boyunca yol almak yerine Rion adasına doğru ilerledi. Ve Dantes'in öngördüğü gibi sancak tarafından adanın 20 kulaç açığından geçti. Bravo, dedi patron. Bravo, diye tekrarladı tayfalar. Ve hepsi eski yeteneğe ve gücüne kuşkuya yer bırakmayacak biçimde geri kavuşmuş bu adama hayranlıkla bakıyordu. En azından bu yolculuk sırasında size yararlı olabileceğimi görüyorsunuz, dedi Dantes. Kalmamı istemezseniz beni Livorno'da bırakırsınız ve ilk aylıklarımla o zamana kadar bana vereceğiniz yiyecek ve giysilerin parasını öderim. Tamam tamam, dedi patron. Makul davranırsanız anlaşabiliriz. Bir adamın değeri bir adam kadardır, dedi Dantes. Arkadaşlara verdiğinizi bana da verirsiniz, böylece mesele hallolur. Bu adil değil, dedi denizde Dantes'i saçlarından kavramış olan tayfa. Çünkü bizden daha çok şey biliyorsunuz. Sen de karışıyorsun lanet olası. Jacopo, bu seni ilgilendirir mi? Dedi patron. Herkes kendine uygun düşen miktara razı olmakta özgürdür. Doğru, dedi Jacopo. Sadece düşüncemi söylemek istedim. Tamam o zaman. Yedeğinde varsa bu çırılçıplak olan yürekli gence bir pantolon ve bir ceket verebilirsin. Yok, dedi Jacopo. Ama bir gömleğim ve bir pantolonum var. Bana gereken de bu, dedi Dantes. Teşekkürler dostum. Ambara inen Jacopo'nun birazdan yukarı çıkıp getirdiği giysileri Dantes tasvir edilemez bir sevinçle giydi. ''Şimdi başka bir isteğiniz var mı?'' diye sordu patron. ''Bir parça ekmek ve tadına baktığım o muhteşem romdan birkaç damla daha çünkü uzun zamandır hiçbir şey yemedim.'' Gerçekten de yaklaşık 40 saattir hiçbir şey yememişti. Dantes'e bir parça ekmek getirildi. Jacopo ona matarayı uzattı. ''Dümen iskeleye!'' diye bağırdı kaptan dümenciye dönerek. Dantes aynı yöne baktı. Ağzına götürdüğü mataradaki romu içemedi. ''Şuraya bak!'' dedi patron. ''İf şatosunda neler oluyor?'' Gerçekten de İf şatosunun güney burcunun mazgallarının üzerinde Dantes'in de dikkatini çeken küçük beyaz bir bulut belirmişti. Biraz sonra uzaktan gelen bir patlama sesi geminin bordasına yankılandı. Tayfalar birbirlerine bakarak başlarını kaldırdılar. ''Bu ne anlama geliyor?'' diye sordu patron. ''Bu gece bir tutuklu kaçmış olmalı!'' dedi Dantes. ''Top atılıyor!'' Patron bu sözleri söyledikten sonra matarayı ağzına götüren genç adama baktı ama onun içkisini oldukça sakin ve keyifle içtiğini görünce duyduğu azıcık kuşku da aklından silinip gitti. ''İşte çok sert bir rom'' dedi ter basan alnını gömleğinin koluyla silen Dantes. ''Ne olursa olsun'' diye mırıldandı patron. ''Kaçan oysa daha iyi, yürekli bir adam kazandım.'' Dantes yorgunluğunu bahane ederek dümenin başında oturup oturamayacağını sordu. Birinin nöbetini devralmasına sevinen dümenci bakışlarını patrona yöneltti, o da başıyla dümeni yeni arkadaşına teslim edebileceğini işaret etti. Böylece Dantes bakışlarını Marsilya tarafına çevirebilirdi. ''Bugün ayın kaçı?'' diye sordu Dantes. İf şatosu gözden kaybolunca yanına gelip oturan Jacopo'ya. ''28 Şubat.'' ''Hangi yıl?'' diye yeniden sordu Dantes. ''Hangi yıl mı? Hangi yılda olduğumuzu mu soruyorsun?'' ''Evet,'' dedi genç adam. ''Size hangi yılda olduğumuzu soruyorum.'' ''Hangi yılda olduğumuzu unuttunuz mu?'' ''Ne bekliyordunuz ki? Dün akşam çok korktum.'' dedi Dantes gülerek. ''Az kalsın aklımı kaçırıyordum. Bu yüzden hafızam yerinde değil. Size hangi yılın 28 Şubat'ında olduğumuzu soruyorum.'' ''1829 yılının.'' Dantes tutuklanalı günü gününe 14 yıl olmuştu. 19 yaşında girdiği İf şatosundan 33 yaşında çıkıyordu. Dudaklarından kederli bir gülümseme geçerken kendi kendine kendisinin öldüğünü zanneden Mercedes'in bu süre zarfında ne yaptığını sordu. Ardından böylesine uzun ve amansız bir hapis hayatı yaşamasına neden olan o üç kişiyi düşünürken gözlerinde kinin şimşekleri çaktı. Ve Danglars'tan, Fernand'tan, Wilford'tan alacağı intikam için ettiği geri dönülmez yemini bir kez daha tekrarladı. Ve bu yemin artık boş bir tehdit değildi. Çünkü yelkenlerini Livorno'ya doğru fore etmiş küçük gemiye Akdeniz'in en muhteşem yelkenlisi bile yetişemezdi.